Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 1 Günaha neden izin verildi? Tanrı sevgidir. Onun doğası da, yasası da sevgidir. Hep böyle olmuştur ve böyle kalacaktır. Yaratılış gücünün her görünümü sonsuz sevginin bir ifadesidir. İyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadelenin tarihi, göklerde ilk başladığı andan beri Tanrı'nın değişmeyen sevgisine sahne olmuştur. Evrenin egemeni, Lütuf işinde yalnız değildi. Onun amaçlarını takdir edebilecek ve yaratılan varlıklara mutluluk vermekteki sevincini paylaşabilecek bir ortağı, bir çalışma arkadaşı vardı. Başlangıçta söz vardı. Söz, Tanrı ile birlikteydi ve söz, Tanrı'ydı. Başlangıçta o, Tanrı ile birlikteydi. Yuhanna 1, ayet 1-2 Allah'ın biricik oğlu, söz olan Mesih, sınırsız babayla, doğada, karakterde, tasarıda birdi. Allah'ın tüm amaçlarına ve tasarılarına dahil olabilen tek varlık oydu. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yeşaya 9, ayet 6. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Mika 5, ayet 2. Allah'ın oğlu da kendisi hakkında şöyle beyan ediyor. Rab, yolunun başlangıcında kadim işlerinden evvel beni teşkil etti. Ezelden ben dikildim. Dünyanın temellerini pekiştirdiği zaman yapıcı olarak onun yanındaydım. Ve her gün onun sevinciydim. Her vakit onun önünde sevinirdim. Süleyman'ın Özdeyişleri 8.2.22-30 Kitab-ı Mukaddes Çevirisi Baba tüm göksel varlıkların yaratılışında oğlu aracılığıyla çalıştı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Koloseliler 1, ayet 16. Melekler Tanrı'nın isteğini yerine getiren hizmetkarlardır. Ne var ki oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısıdır ve onun tahtı sonsuzluk boyunca kalıcıdır. Bakınız İbraniler 1, ayet 3-8. Tanrı bütün yaratıklarından sevgiye dayanan bir hizmet, yani kendisinin karakterine duyulan hayranlıktan kaynaklanan bir hizmet bekler. Tanrı insanlara kendi sözünü zorla dinletmekten zevk almaz. Hepsine özgür irade vermiş ve gönüllü olarak hizmet etmelerini istemiştir. Yaratılan tüm varlıklar, sevgiye dayanan bu bağlılığı tanıdığı sürece Tanrı'nın evreninde yetkin bir uyum vardı. Göksel ahengi bozan tek bir uyumsuz nota bile yoktu. Ancak günün birinde bu mutluluğa gölge düştü. Tanrı'nın yaratıklarına tanıdığı özgürlüğü saptıran bir varlık vardı. Günah, Tanrı'nın Mesih'ten sonra en çok onurlandırdığı ve gökte en yüksek konuma sahip olan bu varlıkla birlikte başlamıştır. Seher'in oğlu Lüsifer, Yeşaya 14, ayet 12, kutsal ve lekesizdi. Bilgeliğin, anlayışın sayesinde kendine servet biriktirdin. Hazinelerine altın, gümüş yığdın. Meshedilmiş, koruyucu bir keru olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdum. Lüsifer yavaş yavaş kendisini yüceltme arzusuna teslim oldu. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Hezekiel 28, ayet 12 ila 15-17. İçinden şöyle dedin. Göklere çıkacağım. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Kuzeyin en uç noktasında ilahların toplandığı dağda oturacağım. Yeşaya 14, ayet 13-14. Lüsifer, göksel varlıklar arasında onurlandırmasına rağmen sadece yaratıcıya ait olan saygınlığa göz koydu. Ebedi babanın oğluna verdiği yüceliğe de tamah eden meleklerin önderi, yalnızca Mesih'in ayrıcalığı olan gücü arzuladı. Artık gökteki uyum bozulmaya yüz tutmuştu. Diğer meleklerin bazıları da Lüsifer'in saflarına katıldı. Tanrı'nın oğlu, yaratıcının iyiliğini, adaletini ve yasasının değişmezliğini temsil ediyordu. Lüsifer ise bu yoldan ayrılarak hem yaratıcının onuruna gölge düşürecek hem de kendi yıkımını hazırlayacaktı. Tanrı'nın sınırsız sevgi ve merhametle yaptığı uyarı direnişle karşılandı. Lüsifer, Mesih'e duyduğu kıskançlığın baskın çıkmasına izin vererek kararlılığını perçinledi. Evrenin kralı, göksel varlıkları bir gün huzuruna çağırdı. Onlara oğlunun gerçek konumunu ve onun her şeyi nasıl devam ettirdiğini göstermek istiyordu. Tanrı'nın oğlu, babanın tahtını paylaşıyor, sınırsız tanrısallığın yüceliği her ikisini de kuşatıyordu. Kutsal melekler tahtın çevresinde toplandılar. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Esinleme 5, 2.11. Tanrı, göksel varlıkların huzurunda kendi yüce tasarısının ve isteğinin yalnızca Mesih tarafından yerine getirileceğini ilan etti. Yeryüzünde yaşayan varlıklar üzerinde tanrısal gücün işleyişi Mesih'in elindeydi. Lucifer'in tasarladığı savaş.
Melekler Mesih'in üstünlüğünü sevinçle kabul ettiler, sevgilerini ve hayranlıklarını sundular. Lucifer onlarla birlikte eğildi ama yüreğinde tuhaf ve keskin bir çelişki vardı. Gerçek ve bağlılık, haset ve kıskançlıkla savaşıyordu. Kutsal meleklerin etkisi bir süre için onu sürükledi. Övgü ezgileri yükselirken kötülük ruhu kaybolur gibi oldu. Bütün varlığını sözle anlatılmayacak bir sevgi doldurdu. Babayı ve oğlu öven günahsız meleklere o da katıldı. Ne var ki üstün olma arzusunun geri dönmesi fazla uzun sürmedi. Mesih'e yönelik kıskançlığı bir kez daha baskın çıktı. Lucifer'e bağışlanmış olan yücelik, yaratıcıya minnet duymasını sağlamıyordu. Kendi parlaklığı gözlerini kamaştırıyor ve Tanrı ile eşit olmayı arzuluyordu. Melekler onun buyruklarına uyuyor, kendisi de hepsine hükmediyordu. Ama kendisinin üstünde Tanrı'nın oğlu vardı. "Neden üstünlük Mesih'te olsun ki?" diye soruyordu. Lucifer, melekler arasında hoşnutsuzluk yarattı. Gerçek amacını bir süre için Tanrı'ya hürmet kisvesi altında gizledi. Göksel varlıklara hükmeden yasalara ilişkin kuşkular doğurdu. Meleklerin bu tür kısıtlamalara bağlı kalmalarına gerek olmadığını, kendi bilgeliklerinin yeterli olduğunu öne sürdü. Onların bütün düşünceleri zaten kutsaldı. Tanrı gibi onların da yanılgıya düşmelerine olanak yoktu. Tanrı oğlunun babayla eşit yüceliği paylaşması Lucifer'e haksızlık gibi geliyordu. Meleklerin başı olarak asıl konumuna bir yükselebilse bütün göksel varlıklara büyük iyiliği dokunacaktı. Amacı hepsini özgürlüğe kavuşturmaktı. Lucifer'in sinsi hileleri göksel yerlerde hızla kabul gördü. Tanrı oğlunun konumu baştan beri hiç değişmemişti. Ancak meleklerin çoğu Lucifer'in hilelerine kandı. Meleklerin zihinlerine kendi güvensizliğini ve hoşnutsuzluğunu öyle ustaca yerleştirdi ki onun asıl amacını sezmeleri mümkün olmadı. Lucifer, bölünme ve doyumsuzluk yaratmak için Tanrı'nın tasarısını sahte bir ışıkta temsil etti. Bir yandan kendisinin Tanrı'ya yetkin bir bağlılığı olduğunu gösterirken, diğer yandan tanrısal yönetimin süreyenliği için bazı değişimler gerektiğini öne sürüyordu. Bir yandan gizlice uyumsuzluk ve isyan tohumları atarken, diğer yandan tek amacının Tanrı'ya sadakati pekiştirmek, uyumu ve barışı korumak olduğu havasını yaratıyordu. Melekler arasında açık bir isyan oluşmasa bile bölünme duygusu giderek güçleniyordu. Bazıları Lucifer'in üstü kapalı önerilerine sıcak bakıyordu. Bu melekler mutsuz ve hoşnutsuzdu. Tanrı'nın Mesih'i yüceltme tasarısını beğenmiyorlardı. Ne var ki sadık melekler, tanrısal yönetimin bilgeliğine ve adaletine bağlı kaldılar. Mesih, Tanrı'nın oğluydu ve melekler var olmadan önce onunla birdi. Öncesizlikten beri babanın sağında duruyordu. Bu konuda şimdi herhangi bir anlaşmazlığa gerek yoktu. Tanrı, Lucifer'e uzun bir süre dayandı. Hoşnutsuzluk ruhu yeni bir unsurdu. Tuhaf ve anlaşılmazdı. Lucifer kendisinin nereye sürüklendiğini görmüyordu. Tanrı sevgi ve bilgelikle Lucifer'e yanılgısını göstermek istedi. İsyana doğru giden yolun sonunu görmesini sağladı. Lucifer, Rabbin bütün davranışlarında adil ve yaptığı bütün işlerde sevecen olduğunu biliyordu. Tanrı'nın buyrukları adildi ve bunları oldukları gibi kabul etmeliydi. Nitekim böyle yapsaydı hem kendisini hem de birçok meleği kurtarabilirdi. Tanrı'ya dönmek isteseydi ve Tanrı'nın yüce tasarısında kendisine ayrılmış olan yerle yetinmiş olsaydı, kendi konumunda kalacaktı. Son karar için zaman geldi. Ya her şeye egemen olan Tanrı'ya boyun eğecek ya da açık bir isyana girişecekti. Tam geri dönme kararı vermek üzereyken gururu kendisine engel oldu. Bu denli onurlu bir varlığın yanılgıya düştüğünü kabullenmesi çok büyük bir özveri olacaktı. Lucifer, Tanrı'nın sabrını kendi üstünlüğünün bir kanıtı, evrenin kralının sonunda razı olacağının bir belirtisi olarak gördü. Melekleri de kendi yanına çekebilirse, arzuladıkları her şeye kavuşabilirlerdi. Kendisini yaratıcıya karşı dizginsiz bir mücadelenin içine attı. Seher yıldızı olan Lucifer, böylece Tanrı'nın ve kutsal varlıkların düşmanı olan şeytan haline geldi. Sadık melekleri hor görerek aldanmış köleler ilan etti. Mesih'in üstünlüğünü bir daha asla tanımayacaktı. Kendisine ait olduğunu sandığı saygınlığı elde etmeye kararlıydı. Kendi safına katılacak olanlara herkesin özgür yaşayacağı yeni ve daha iyi bir yönetim vaat etti. Çok sayıda melek onu önder olarak kabul etti. Tanrı'yla eşit olmak için meleklerin tümünü kendi yanına çekmeyi ve bütün göksel varlıkları kendisine bağlamayı umuyordu. Sadık melekler Lucifer'i ve yandaşlarını Tanrı'ya teslim olmaya çağırdılar. Onları bekleyen kaçınılmaz sona işaret ettiler. Bütün meleklerden Lucifer'in aldatıcı hilelerine kulaklarını kapamalarını, Tanrı'nın bilgeliğini ve yetkisini sorgulama yanılgısından vazgeçmelerini istediler. Birçok melek baba ve oğula bağlılıklarını yenilemek isterken Lucifer artık çok geç olduğunu ve Tanrı'nın onları bağışlamayacağını söyledi. Kendisi de Mesih'in yetkisini bir daha asla tanımamaya kararlıydı. Artık tek seçenek özgürlüklerini kabul ettirmek ve kendilerine sağlanmamış olan hakları zorla almaktı. Şeytan gökten atılıyor. Hoşnutsuzluk ruhu gelişip etkin isyana dönüşene kadar Tanrı şeytanın işlevine izin verdi. Onun düzenlerinin tümüyle filizlenmesi ve gerçek doğasının herkes tarafından görülmesi gerekiyordu. Tanrı'nın yönetimi yalnızca göksel varlıkları değil, onun yarattığı her şeyi içeriyordu. Lucifer melekleri kendisiyle birlikte isyana sürükleyebilirse her şeye egemen olabileceğini düşündü. Lucifer'in eylemleri o denli gizemliydi ki etkinliğinin gerçek doğasını açığa vurmak zordu. Sadık melekler bile Lucifer'in nereye gittiğini görmekte güçlük çekiyorlardı. Yalın ve sade olan her şeyi gizemli bir örtüyle kapatıyor, Tanrı'nın açık seçik buyruklarını ustalıkla çarpıtıyordu. Sahip olduğu üstün konum nedeniyle etkinliği daha çok kabul görüyordu. Tanrı neden şeytanı yok etmedi? Tanrı yalnızca kendi gerçeğine ve doğruluğuna uygun düşen şeyler yapabilirdi. Şeytansa Tanrı'nın başvuramadığı yöntemlere, yağcılığa ve hileye başvurmuştu. Bu yüzden hem göksel varlıklar hem de bütün alem Tanrı'nın yönetiminin adil ve yasasının yetkin olduğunu görmeliydi. Şeytan kendisini evrenin iyiliğini düşünen bir varlık olarak göstermişti. Ancak onun gerçek karakteri herkes tarafından anlaşılmalıydı. Şeytan kendisini kötü etkinlikleriyle belli edecek zamana sahip olmalıydı. Şeytan bütün kötülüğün tanrısal yönetimin sonucu olduğunu ilan ediyordu. Amacı sözde Tanrı'nın buyruklarını geliştirmekti. Bu yüzden Tanrı onun iddialarının gerçek doğasını göstermesine fırsat tanıdı. Böylece şeytanın etkinliği kendi kendisini mahkum edecekti. Bütün evren aldatıcının maskesinin altında yatan yüzü görmeliydi. Şeytan gökten atıldığı zaman Tanrı sonsuz bilgeliğine dayanarak onu yok etmedi. Tanrı yaratıklarının kendisini adaletinden ve iyiliğinden ötürü bağlı olmalarını istiyordu. Tanrı şeytanın varlığına hemen son verseydi, insanlar Tanrı'ya sevgiden çok korkuyla bağlı olacaklardı. Aldatıcının etkisi hemen ortadan kalkmayacak, isyan ruhu tümüyle silinip atılmayacaktı. Tüm evrenin çağlar boyunca sürecek iyiliği için şeytanın ilkelerinin sonuçları görülmeli, Tanrı'nın yönetimine ve adaletine karşı getirdiği suçlamalar gerçek ışıkta anlaşılmalı, böylece Tanrı'nın yasasının değişmezliği sonsuza dek sergilenmeliydi. Şeytanın isyanı, gelecekteki tüm çağlar için evrene bir ders olmalı, günahın ve onun korkunç sonuçlarının meyvesine tanıklık etmeliydi. Böylece bu isyan, bütün kutsal varlıkların ileride yanlış seçim yapmalarını engelleyecek ve sonsuza dek ibret olacaktı. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir. Tesniye 32, ayet 4.